İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ve bendeniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da teşekkür ederek başlayalım. Bugün bir konuğumuz var, Profesör Doktor Doğan Aytolunay. Ama sen takdimini yapar mısın lütfen?
Tabii. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı'ndan daha önce de programımızda dönem dönem konuk edip bilgilerinden faydalandığımız Profesör Doktor Doğan Aytolunay ile birlikteyiz bugün. Geçtiğimiz hafta Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketlerini konuşacağız. Yani geçtiğimiz hafta Rize ve Artvin'de yaşandı ama bu yıl içinde yaşanan ilk felaketler değildi. Ne de son felaketler olacak. Görünen o ki biraz bunun derinlerine inip nedenleri üzerinde Doğanay Hoca ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Umarım iyi, güzel ve faydalı bir yayın olur.
Çok teşekkür ederim.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hocam öncelikle şeyi sormak istiyorum ben. Bu afetlerin yani ilk kez yaşanmıyor bu derece yağmur veya afet diyebileceğimiz ölçüde derelerin taşması. Ama giderek etkisi ve sıklığı artan bir oranda devam ediyor ve bundan sonra da öyle devam edecek gibi gözüküyor. Ya iklim değişikliği dediğimiz biraz şey de biraz bu. Yani suyun varlığının da yokluğunun da dert olduğu bir döneme giriyoruz. İşte Doğu Karadeniz'de varlığının neden olduğu dertleri yaşadık geçen hafta. Herhalde bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Bir süreci bize anlatır mısınız hocam öncelikle?
Tabii ki. Yani bir taraftan da hani Konya'da da yavru flamingoları da unutmayalım. Yani hemen hemen tabii. Aynı zamanda bir de Konya'da suyun yokluğundan çok büyük bir sorun yaşanmıştı. Diğer yandan da orman yangınları devam ediyor. Şimdi burada
inanılmaz bir tarımsal kuraklık yaşanıyor hala evet. Anadolu'da. Yani 60 ile yakın ilde ciddi ölçüde kuraklık söz konusu zaten.
Şimdi bunların o kadar komplike olaylar ki bunların doğrudan sebebi iklim değişikliğidir demek de doğru değil. İklim değişikliğinin hiçbir etkisi yoktur, tamamen insan hatasıdır demek de mümkün değil. Bunlar birbirleriyle karşılıklı olarak çarpan etkisi bulunan etkileşimler. Örneğin iklimler değişiyor mu? Değişiyor. Sıcaklıklar artıyor. İşte dünyanın ortalama sıcaklığı 1.2 santigrat derece kadar artmış. 2020 yılı Türkiye'de ortalamalardan 1.5 santigrat derece daha fazla olmuş. Haziran ayı en sıcak haziranlardan bir tanesiydi. Şimdi sıcaklıkların artması aslında doğada ne diyelim bir motor güç oluşturuyor. Sıcaklıklar artınca buharlaşma artıyor su yüzeylerinden, topraktan. Bitkilerin transpirasyonu, terlemesi artıyor. Atmosferde daha fazla su buharı birikiyor ve
bir parantez açayım hocam. Karadeniz'in su sıcaklığı da 30 dereceye yaklaşmış aşağı yukarı.
Evet, onu da Barış Önol hocamız İklim evet. Meteoroloji'den o uydu görüntüleriyle bunu yapıyor ve öncesinde de zaten buna dikkat çekmişti. Bakın böyle sıcaklıklar var. Bunlar sellere neden olabilir diye de uyarmıştı. İşte bu denizlilerin ısınması sonucunda atmosfere daha fazla su buharı gidiyor. Aynı şey Karadeniz ve Akdeniz için de geçerli. Her ikisinde de geçerli ve atmosferdeki fazla miktardaki su buharı nemli hava kütleleri, işte Torosları ya da Karadeniz, Doğu Karadeniz dağlarını aşarken yükselmek zorunda kalıyor ve yükselince soğuyup şiddetli sağanak yağışlar, orografik yağışlar olarak adlandırdığımız yağışlara dönüşüyor. Biraz da yurt dışına gidelim. Almanya'da oldu biliyorsunuz. Çok büyük yağışlar. Aslında Almanya'daki yağışlar Rize'deki yağışlardan daha düşük. Yani Rize'de 24 saat içinde 220 kilogram metrekare yağış düşmüştü. Almanya'da 150 civarında diye hatırlıyorum. Yani 200'ü bulmadı. Ama orada da dere yataklarına yapılaşma vardı. Almanya'da sebep neydi? Yine sıcaklıklar ve orada bir alçak cephe, atmosferde su buharı fazlaydı, bir alçak cephe uzun süre Almanya, Orta Avrupa üzerinde kaldı ve bunun sonucunda da çok uzun süre yağış oldu ve bunun sonucunda nehirler taştı. İşte bu iklim değişikliği açısından baktığımızda işte suyun fazlalığı, su döngüsünün bozulması, o buharlaşma, terleme olaylarının bozulması sellerin neden oluyor. Tabii karalarda da sıcaklık artışıyla birlikte ne oluyor? Konya özelinde baktığımızda yine topraklardan ve su yüzeylerinden, yani göllerden, akarsulardan da su buharlaşması oluyor. Ve bu su akarsulara, göllere yerine koyamadığımız için su kaynakları kuruyor. Tabii su azaldığı için bu sefer su tüketimi de artıyor. Burada insan faktörü işin içine giriyor. İşte o tarımsal kuraklığı aşmak için ya da evlerdeki içme kullanma suyunu sağlamak için daha fazla derelere, göllere yükleniyorsunuz ya da yeraltı sularına yükleniyorsunuz. Böyle bir geri komplike ilişkiler var. Yani iklimler değişiyor. İnsan faktörü daha fazla, işte insan nüfusu artıyor, daha fazla suya ihtiyacınız var tarımsal sulama için ya da içme su kullanma için. Yeni yerleşim alanları yapıyoruz. Bu yeni yerleşim alanlarını açarken hiçbir şehirleşme, kentleşme ilkelerine, ekolojik bilgilere dikkat etmeden işte dereleri, çevresini doldurup beton kutuları alıp orada yer kazandığımızı düşünüyoruz. Orada hatta devlet eliyle toplu konutlar yaparak dere yataklarını, yerleşimleri açıyoruz. Karadeniz özelinde işte yollar yapıldı, yeşil yol gibi ya da işte HES'ler ve madenler, taş ocakları gibi yapılaşmalar oldu. Yaylalar yerleşime açıldı. Dere yataklarında bir sürü yapılar var. Hiç iklim değişmese bile doğaya bu kadar müdahale edilmesi sonucunda da zaten selleri arttırıyorsunuz. Sellere ve afetlere neden oluyorsunuz. Ama burada söylediğim şey, bir taraftan iklimler değişirken bir taraftan bu şekildeki olumsuz müdahalelerimiz doğaya çarpan etkisi yapıyor ve daha büyük işte ölümle sonuçlanan ya da ekonomik kayıplara neden olan meteorolojik kaynaklı afetlerle maalesef karşılaşıyoruz.
Ben de bir şeyi hatırlatmak istedim izninizle. Yani T24'te çıkan bir haber vardı bugün. Zürih Merkezli Federal Teknik Üniversitesi'nin İklim ve Atmosfer Enstitüsü'nden bu son araştırmayı yapan Doktor Sebastian Zippel diye bir uzman, her bir santigrat derecelik sıcaklık artışının atmosferin %7 daha fazla nem çekebilmesinin önünü açıyor diye bir açıklama yapınca, yani bu sellerin, ani sellerin ve su basmalarının da bir şekilde tabii mekanizmasını açıklamış oluyor. Yani ısınmayla birlikte oluşan fazla nem de uzun vadede yüksek yağışa, yani şiddetli yağışlara yol açıyor diyor. Bunu da işte eklemek istedim yani.
Evet, yani bir taraftan bu var, bir taraftan da dediğim gibi işte bizim hatalı müdahalelerimiz. Yani işte evet. Doğu Karadeniz özelinde bakın orada belki gözden kaçtı. Artvin'le Rize arasında bir tane havaalanı yapıyoruz. Denizin ortasına yapıyoruz. Denizi doldurarak yapıyoruz. Bu bir de liman yapılıyor. Bu İkizdere'deki meşhur taş ocağı hala gösteriler devam ediyor köylülerin. Onun o İkizdere taş ocağını biliyorsunuz liman dolgusu için alıyoruz. Bunlar çok büyük dolgular. Ve bunu da o eğimli coğrafyada çok dik yamaçlarda orman örtüsünü kaldırarak kayaları çıkartıyoruz. Ve hafriyat fazlası, buradaki sorunlardan bir tanesi de o. Hiç iklim değişmese bile hafriyat fazlası, kazı fazlası malzemeyi ucuz diye, yani bir yerlerde depolamak yerine en yakın dere yatağına döküyoruz. Dere en kesitleri maalesef daraltılıyor. Bunun sonucunda da şiddetli sağanak yağışla birlikte o hafriyat, dere yataklarına dökülen hafriyat bir vent görevi görüyor. Su bunun arkasında birikerek belli bir noktadan sonra patlıyor ve daha şiddetli akmaya devam ediyor. Aynı zamanda yine insan hatası, o Karadeniz otoyolu ve o bölgede işte binlerce dere var. Dereleri geçmek için yapılan köprülerin hatalı yapılması. Yani çok güzel görüntüler vardı. Yani görüntüler kötüydü ama derslik görüntüler vardı. Yan yana bir yeni yapılmış bir köprü ve o eski Karadeniz'in kemerli köprülerini aynı kareye alan bir video görmüştüm ve onu, bunun ders niyetine işte inşaat fakültelerinde ya da işte DSİ'de çalışanlara, karayollarında çalışanlara ders olarak izletilmesi gerekir demiştim. Dümdüz sadece köprüyü geçmek, daha doğrusu dereyi geçmek için yapılan köprüler suyu önünde bir bent görevi görürken o eski kemerli köprülerin altından su hiçbir engele takılmadan akıp gidiyordu. Ki Karadeniz otoyolu derelerin denize döküldüğü yerlerde inanılmaz şekilde bu derelerin serbestçe Karadeniz'e dökülmesini engellediler. Hatta şu da olmuş, hatırlarsanız bakın biz bir de unutuyoruz. Geçen sene yine bu zamanlar Giresun'da da Dereli'de bir sel konuştuk. Yine 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ve o Dereli ilçesindeki selin nedeni de hatalı yapılan bir köprüydü. O hatalı yapılan köprüde yine bir bent görevi görmüş. Suyun önünü tıkamıştı. Sonra su patlattığı için de çok büyük hasarlar meydana gelmişti. Dolayısıyla hani hem iklimler değişiyor hem de bu tür insani hatalar, beşeri hatalar da afetlerin boyutunu maalesef yükseltiyor.
Peki şeyin, yani bakanların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın sürekli olarak meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi aldık diyor ama bir de yani afetin izlerini ortadan kaldıracağız en kısa sürede diyor. Kalıcı projeler yapıp sizin bahsettiğiniz şeylerin aslında tam aksi demeyeyim ama yani hiç alakası olmayan bir çözüm önerisi getiriyor. Buna ne diyorsunuz?
Şimdi bir şu her türlü önlemi alacağız dendi. Bugün takip edemedim ama bugün de Doğu Karadeniz'de bir sel bekleniyor. Pazar günü bir uyarı yapıldı. Henüz takip edemedim ne durumdadır orada. İnşallah hani çok büyük afetlere neden olmaz. Çünkü yani bir haftadır iki tane ardı ardına sel oldu. Çok fazla yağmur var. Dere seviyeleri zaten yüksek. Toprak suya doymuş halde. Ve uyarıya göre de 150 kilogram metrekareye yağış düşebilir. Daha azı bile sellere neden olabilir Doğu Karadeniz'de, bugün için söz ediyorum. Peki bu uyarıya rağmen her türlü önlem nasıl alındı? Vatandaşın bir sel konusunda ya da diğer afetler konusunda bir bilinç düzeyi yok, farkındalığı yok. Yani uyarıyı yaptığınız zaman önlem almış olmuyorsunuz. İşte sel olacak dediğiniz zaman vatandaş bu selden nasıl korunacak? Evi sel riski altında mıdır, değil midir? Heyelan riski var mıdır, yok mudur? Bu tür çalışmaların hiçbirisi yapılmamış. Yani bir risk haritaları oluşturulmamış bölgede. Vatandaş sel uyarısı geldiği zaman nasıl davranacak? Evinden çıkmayacak mı? Üst katlara mı çıkacak? Evini terk edip daha yüksek yerlere mi çıkacak? Belki hepsi yapılacak ama ben kendi evimde üst kata çıkarak selden daha az etkileneceğim. Belki başka birisi başka bir yere gitmesi gerekiyor. Bunlara afet eylem planları adını veriyoruz. Bunların yapılması gerekiyor. Bunların hiçbirisi yok. Diğer yandan 2 yıl önce biliyorsunuz Doğu Karadeniz İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı açıklandı. Yine bir sel sonrasıydı hatırlıyorsanız. 15 maddeden oluşuyordu. Orada da Yine işte dere yataklarındaki bu köprüler, menfezler elden geçirecek, dere yataklarındaki konutlar kaldırılacak, hatta sayılar verilmişti. Bazı bölgelerde de bu konuda çalışmalar başlanacak gibi önlemler vardı. Karadeniz Otoyolu yine incelenecek ve dere akışlarını engelleyen köprülerin kaldırılması gibi toplamda 15 madde vardı. Ama ben bu sellerden sonra da şöyle bir incelediğimde, baktığımda bu 15 maddelik eylem planından hayata geçirilen bir madde rastlamadım. Yok, yani işte yapılan, yeniden yapılan, işte geçiş düzenlenen köprü menfez var mıdır? Kaç tane ev dere yatağındaki yıkılmıştır ve bu insanlara başka yerde ev verilmiştir? Bununla ilgili hiçbir resmi veri yok. Olmadığı için de ben yapılmamıştır gibi algılıyorum. Diğer yandan yani şu bizde maalesef sadece seller konusunda değil, deprem de dahil olmak üzere her afette şöyle bir şey var. Yara sarma odaklıyız. Yani afet olduktan sonra bir an önce hızlı bir şekilde gidelim, devletin işte yardım edelim, bütün kuruluşlar, bakanlıklar gitsin. İşte, Artvin'de de, Rize'de de o oldu. O çamur bir an önce kaldırılsın, sokaklar yıkansın, zarar gören vatandaşlara yardım yapılsın gibi hep afetten sonra müdahale şeklinde bir önlemlerimiz var. Bizim bunu artık dediğim gibi, hani deprem öldürmez, ev öldürür diye depremci hocalarımızın çok güzel ifade ettiği şeyler var. Bütün afetler için bunlar geçerli. Artık bizim sel olur, orman yangını olur, kuraklık olur, hortum olur, fırtına olur. Bunları bekliyoruz. Bütün şehirlerimizi, işte ekonomimizi, tarım sektörümüzü, ormancılığımızı, balıkçılığımızı hep iklim değişikliğinin beklenen bu etkilerine karşı önceden hazırlık yaparak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Önceden hazırlık yapmamız gerekiyor. Herhangi bir afet olduktan sonra hızlı müdahale etmek maalesef o yaraları sarmıyor. Bizim artık yani yara sarma odaklı bir afet politikamız değil, insanların yaralanmaması için proaktif önlemler şeklinde çalışmalar yapmamız gerekiyor her afet için. Hatta şunu da söyleyeyim, yani bu afetler giderek arttığı için şu konuşuluyor, çoklu afet yönetimi konuşuluyor. Ne demek çoklu afet yönetimi? Bakın sel oldu, insanlar evinden oldu. Karadeniz bölgesinde aynı zamanda da bir şeydeyiz, Covid salgın sürecindeyiz. Yani iki tane büyük afet iç içe geçmiş durumda. Ya da bir deprem oluyor, bekliyor İstanbul'da. Deprem olduğunda sel de olabilir, kuraklık da olabilir, su sorunu yaşanabilir. Aynı anda birkaç tane böyle olayla iç içe kalabiliriz, karşı karşıya kalabiliriz. İşte bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Böyle bir durumda kim nasıl davranacak, bunların hepsinin planlanması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla bunların çok çok çok uzağındayız.
Evet, bir de şeyi de belki bu bağlamda mutlaka konuşmakta fayda olabilir, bir iki cümleyle de olsa. Yani 100 günden az bir süre kaldı iklim değişikliği vereceği muazzam zararlar konusunda bütün dünyadaki ülkelerin, 190 ülkenin liderlerinin bir araya geleceği iklim zirvesi, işte şeyde COP26 diye adlandırılan Glasgow'da, İskoçya'nın başkentinde olacak. Ki aslında geçen sene olması gerekiyordu ama ertelendi, yani bu şekilde yapılıyor. Peki burada en önemli tedbirler arasında işte fosil yakıtların kullanımından kömür başta olmak üzere petrol, doğalgaz vesaireden derhal vazgeçmek ve ona uygun şekilde, özellikle de yoksul ülkelerin en az katkısı olduğu halde en fazla bu gerek sellerden gerekse de yangınlardan ve kuraklıktan, susuzluktan en fazla etkilenen ülkelerin de giderilebilmesi için zararlarının filan tedbirler konuşulacak. Ama Türkiye'yi görüyoruz mesela, hala imzalamayan, daha doğrusu onaylamayan, meclisinden geçirmeyen ve Paris İklim Anlaşması'nı 5 ülkeden, 6 ülkeden bir tanesi ve G20 olarak tek üyesi. Bu konuda ne diyebiliriz?
Yani siz de çok programlarınızda bunu konuşuyorsunuz. Hani ben Türkiye'nin imzalayıp imzalamamasına çok takılmıyorum. Şöyle açıklayayım. Örneğin biz Kyoto protokolünü de imzaladık. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi de imzaladık. Ama imzaladıktan sonra onların gerekçelerini veya o sözleşmelerin, anlaşmaların maddelerini uygulamadık. Sadece imzalamış olduk. Belki biz Paris Anlaşması'nı da imzalayabiliriz. Belki hani özel durumlarımızı kabul ettirip imzalayabiliriz. O anlaşmanın özünü anlayıp, benimseyip, içselleştirip, iklim değişikliğiyle mücadele etmek yolunda adımlar atmazsak, örnek vereyim işte Paris Anlaşması'nı imzalayıp biz hala kömürlü termik santraller yapmaya devam edersek, işte enerji yoğun demir çelik gibi, çimento gibi enerji, özellikle fosil enerji yoğun sektörleri desteklemeye devam edersek, sadece fosil yakıt demeyeyim, ben bir ormancı olarak inanılmaz da bir doğa tahribatı var. Yani küresel ısınmaya ya da sera gazı salımlarına sadece fosil yakıtlar neden olmuyor. Ormansızlaşma ve diğer arazi kullanım değişikliği, sulak alanların kurutulması da çok önemli kaynak. Hani hatta fosil yakıtları tamamen durdursak bile bunları, ormansızlaşmayı önüne geçemezsek yine o sıfır karbon hedefine ulaşamıyoruz.
Aynen öyle. Yani tarım ve hayvancılık endüstrisinin muazzam tahribatından da epey bahsetme fırsatımız oldu. Evet, yani ikinci bir büyük faktör de fosil yakıtlarla beraber ormansızlaşma tabii.
İşte ülkemizde şunu görüyorum ben. Sadece kağıt üstünde bazı şeyler diyor. İşte şimdi bir iklim yasası çalışmaları da devam ediyor, biliyorsunuz. Açıklandı bakanlık tarafından ama sorunu şurada görüyorum. Türkiye'de karar vericiler henüz iklim değişikliğini içselleştirmemişler. Kısa vadeli düşünüyorlar. İklim değişikliği sanki böyle 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının sorunuymuş gibi. İşte amaç ne? Politikacılarda bir sonraki seçimi en az hasarla ya da en fazla oyla nasıl atlatırız bunun yolunda. Ve şu anda hani iklim değişikliğini konuşmak, iklim değişikliğine para harcamak veya bu yönde adımlar atmak şey geliyor. Hani oy kaybettirecekmiş gibi algıladıklarından çok önemsemiyorlar. Paris'i imzalayabiliriz ama bunu içselleştirmemiz lazım. Yani hatta Paris imzalamadan da biz iklim değişikliğiyle çok daha başarılı bir şekilde mücadele edebiliriz. Ama şu anda kesinlikle hani hem şunu görüyorum, bir iklim değişikliği konusunda yeterince farkındalık yok. İki, farkında olanlarda da herhangi bir adım atmak yönünde istek yok. O yüzden işimizin zor olduğunu değerlendiriyorum.
Evet, vakitte dar. Ne diyorsun?
Oldu. Yani Doğu Karadeniz'i ben çok sık gezdim. Orada bir insan eliyle yani orada yaşayan insanların yaptığı hatalar var. Örneğin işte şimdi önümüzde de ciddi başka bir afet tehlikesi olarak toprak kaymaları duruyor. Çünkü çay bahçeleri yüzünden orman tahribatı çok üst düzeye ulaşmış durumda. Seller yaşanıyor çünkü işte aslında 30 metrelik bir dere yatağı var. Alıp o dereyi siz iki kenarına duvar çekiyorsunuz. 3-5 metreye sen buradan ak diyorsunuz. O dere de uymuyor tabii zaman zaman ona. Yetmiyor, geliyor evi dere yatağına yapıyorsunuz vesaire vesaire. Orada yaşayan insanlar bunun yıllardır bu şekilde devam ettiğini biliyorlar ve bundan sonra da böyle devam eder diye aynı hatalar yapılmaya devam ediyor. Öte yandan da devasa bir insanlık sorunu var iklim değişikliği gibi. İşte bize ilkokulda basit öğretilen bir coğrafya bilgisi, dağlar denize paralel uzanır Karadeniz'de ve Akdeniz'de. Oradan işte gelen bulutlar dağa çarpar, soğur, yağmur olarak düşer. Ve şimdi daha çok buharlaşma oluyor anladığımız kadarıyla Karadeniz'de. Isı çok yüksek. Ve bu afetleri önümüzdeki dönemlerde de artan boyutlarda belki de yaşamaya devam edeceğimiz gözüküyor. Şimdi bütün bunlara rağmen politikacılar sizin söylediğiniz gibi hocam afet sonrası sadece gidiyorlar ve yara nasıl sarılır onun peşine, onun derdine düşüyorlar. Oradaki insanlar da durumu nasıl kurtarırızın genellikle derdinde. Peki biz bu sorunların çözümüne nereden başlamalıyız? Nasıl yapmalıyız? İlk atacağımız adımlar neler olmalı? Yani o 15 maddelik plandan bahsettiniz. Onu bugün tekrar önümüze alsak, koysak bütün problemlerimizi çözecek mi insana dair orada? Özellikle insan yaşamına dair.
çözmeyecek. Yapılmış hataları düzeltmeye yönelik adımlar onlar. Yani işte dere yataklarına olmuş yapılar, gerçekleşmiş yapıların kaldırılması gibi eylem önerileri var. Burada şunu yapmamız lazım. Bir, yani ormancılık, tarım, şehirleşme, kentleşme politikalarını hep birlikte değerlendirmemiz, bir arazi kullanım planlaması yapmamız gerekiyor. Bu arazi kullanım planlaması maalesef 80-90'lı yıllar çok gündemdeyken artık yok. Arazi kullanım planlaması, kentleşme politikaları, işte ormanların korunması gibi faaliyetlerle birlikte yani baştan başlamamız gerekiyor. Yani ilk adımımız bizim, örneğin bakın geç kaldık, bu imar barışından sonra yaylalarda, yukarıdaki yaylalarda inanılmaz bir yapılaşma oldu. Kaçak yapılaşma oldu. Kontrol edemedik. O yapılaşmanın da sellere üzerinde büyük ihtimal etkisi var. Bunları yaptırmamamız lazımdı. İkinci adımda da bu şekilde işte doğaya yapılan yanlış müdahaleleri de restore edecek, onaracak adımlar atmamız gerekiyor. Uyarı geldi, süre bitiyor diye. Ekleyebilirim ama süre bittiyse başka bir zamanda bunlara değinebiliriz.
Zaten bunları... En çok bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten en tehlikeli süre bitimine maruzuz. Yani o açıkça görülüyor. Bütün okumaya çalıştığımız haberler, gerek Türkiye'den sizin gibi uzmanların verdiği bilgiler, gerekse de bizim takip etmeye çalıştığımız kadarıyla televizyon, radyo, bu işe ciddi olarak eğilebilen az sayıdaki televizyonlarda ve radyolarda da çok ciddi uyarılar var, süre bitti diye. Onun için de bir an önce alttan bir baskı oluşturmak da iyi olabilir herhalde. Ben çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sık sık sizin kapınızı çalacağız tabii bu gibi konularda.
Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani çok yeni gelişmeler var. Örneğin doğa tabanlı çözümler gibi, kentleşmeyle ilgili, kentlerdeki iklim değişikliğine uyum çalışmaları gibi. Yani iklim değişikliğinin artık azaltım yanında bir de uyum çalışmaları çok çok tartışılıyor. Bunların daha da fazla konuşulması gerekiyor. Yani artık fosil yakıtları bırakmamız kesin, onu hiç konuşmayacağız. Değişen iklim şartlarına nasıl uyum sağlarız, bunları daha fazla konuşmamız gerekiyor. İnşallah ilerleyen programlarda bunları da masaya yatırırız.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler. Çok... Görüşmek üzere.
Çok Hoşça teşekkürler kalın. Hocam. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.